Ayrım 10, sayfa 78. 35 saat sonra jetin tekerlekleri piste değdiğinde Hector, Sidiye Razik havaalanında bekliyordu. "Çok hızlı geldiniz," dedi. G5 Gulfstream jetin basamaklarında karşılaştıklarında. "Sadece yakıt almak için Farnborough'da 40 dakika durduk. Ayrıca bütün Avrupa ve Akdeniz üzerinde arkamızdan 90 kilometre hızla esen bir rüzgar vardı." El sıkıştılar. "Herhangi bir gelişme kaydettin mi?" Hazel'ın ilk fark ettiği şey Hector'ın tıraş olmasıydı. İkincisi de çirkinliğinde kendisini oldukça çekici kılan bir yan olduğuydu. Birden öyle bir zamanda bu tür şeyler düşünebildiği için suçluluk duydu. Biricik kızına ihanet etmekti bu. "Çok ayıp kızım Hazel, hiç senin tarzın değil," diye kendine kızdı. "O sadece senin için çalışan biri ve biraz farklı koşullarda senin havuzunu temizliyor olabilirdi." "Gelin." Kolunu dirseğinin üzerinden tutmuştu ve Hazel kolunu çekmediğini fark ederek kendisine şaşırdı. "Operasyon merkezini 8 numaradan buradaki terminale taşıdım. Olayların merkezine daha yakın." İdari binaya vardıklarında Hector bilgi verdi. "Odanızı hazırlattım. Fazla lüksü yok ama en azından kliması ve banyosu var. 8 numarada bıraktığınız tüm eşyalarınızı getirttim." Hazel'ı boru hattındaki akışın kontrol edildiği odaya yöneltti. Büyük ve iyi donatılmış bir odaydı. Birim müdürünün odası asma kattaydı. Ses geçirmez duvar ve camlarla çevrilmişti. Hazel'ın bu güvenli ve özel odaya aldı. Müdür hemen kalkıp izin isteyerek odadan çıktı. Hector adamın kalktığı koltuğu gösterince Hazel adeta üzerine yığıldı. Tükenmişliğin sınırındaydı. Hector yemekhaneyi aradı. Kısa bir süre sonra bir garson, üzeri ince müslin kumaş örtülmüş bir tepsiyle içeri girdi ve Hazel'ın hemen önündeki masanın üzerine bıraktı. Hazel birden Washington'dan ayrıldığından beri neredeyse hiçbir şey yemediğini hatırladı. "8 numaradaki şefi de buraya getirttim," dedi Hector ve garsona çıkabileceğini işaret etti. Pahalı bir porselen tabak içinde soğuk aperatif olarak balık filetosu ve salata vardı. "Güneş batmadan şarap içmediğinizi biliyorum," dedi. Ve San Pellegrino marka maden suyu şişesinin kapağını açarak Hazel'ın bardağına doldurdu. Hazel onun önünde tepsidekileri hızla silip süpürmemeye dikkat etti. Ama Hector incelikli bir şekilde dikkatini bilgisayar ekranına yöneltmişti. Yemeğini bitirmesini bekledi ve ardından sandalyesini ona doğru çevirdi. "Pekala, burası operasyon süresince bizim değerlendirme odamız olacak. Yaşamsal önemdeki hiçbir konuyu bu odanın dışında konuşmamaya gayret edelim. Şimdi bana bildiğiniz her şeyi anlatın," dedi. "Size ne kadar önemsiz gelirse gelsin, hiçbir ayrıntıyı atlamamaya çalışın." Hazel alçak sesle fakat anlaşılır bir şekilde konuşmaya başladı. Anlattıkları bittiğinde elleri titriyordu ve beti benze atmıştı. "Biraz yavaşlayın Bayan Bennick, bu iş zaman alacak. Yemek yiyip dinlenin ki gücünüzü koruyabilirsiniz." Sabırsızlığını fark edip gülümsemesini bastırdı. "Tamam, daha fazla nasihat yok, kocaman bir kızsınız artık." "Ben bildiğim her şeyi anlattım. Bana söyleyebileceğin ne var?" "Henüz somut bir şey yok. Ama sizin anlattıklarınızı dinledikten sonra artık neyle karşı karşıya olduğumuza dair kafamda çok daha net bir fikir var." Masalarının karşısındaki duvarda büyük ekranda yer alan harita görüntüsüne döndü. Klavyesini kullanarak elektronik imleci harita üzerinde hareket ettirebiliyordu. "Bölgeye bir bakalım. Acaba Dolphin'in, El-Kaide'nin en önemli üslerinden birinin bulunduğu Pakistan'ın batısına bu kadar yakın bir noktada kaybolması tamamen bir tesadüf mü?" Hector, imleci Hint Okyanusu'nun kuzey ucundan Aden Körfezi'nin doğu sahillerine hareket ettirdi. "Yemen, dünyanın bir numaralı terör başkenti." Sonra imleci kısa bir hat boyunca oynatarak Babülmendeb boğazını aşıp Afrika anakarasına götürdü. Kızıldeniz'in ya da Aden körfezinin karşısında Yemen'in samimi komşuları olan Eritre, Etiyopya ve Somali'nin Puntland bölgesi bulunmakta. Burada tam bir şeytan üçgeni var. Fanatik İslamcı katillerin kaynadığı bir yuva. İmleci bu kez aşağıya doğru biraz kaydırarak güneyde görece kısa bir mesafeye götürdü. İşte Dolphin burada tam onların kucağına doğru ilerliyormuş. Masadan kalktı, pencerenin önüne giderek elleri arkasında körfezin mavi sularına bakmaya başladı. Sonra geriye dönüp kollarını açarak konuşmaya başladı. Üstelik geleceğini biliyorlarmış. Nasıl bilebilirler bunu? Sertçe sordu. Çünkü her yıl aynı zamanda aynı rotada gidiyorsunuz, öyle değil mi? Hazel durumu anladığını gösteren bir hareketle başını öne eğdi. İyi de sen bunu nereden biliyorsun? Bayan Bannock, siz benim patronumsunuz. Hakkınızda her şeyi bilmek benim işimin bir parçası. Gittiğiniz okulu bile biliyorum. Yok artık daha neler diyerek meydan okudu. Cape Town'daki Herschel Kız Lisesi. Hazel'ın onaylamasını beklemeden devam etti. Dolphin her yıl Cape Town'a yanaşır ve siz de böylece üzüm bağları arasındaki malikanenizde annenizi ziyaret edebilirsiniz. Bunu ben de biliyorum, onlar da biliyorlar. Her şeyim ortada ha. Bu durum utandırmıştı onu. Muhtemelen Cape'deyken Dolphin'e birini yerleştirmeyi başarmışlardır. Mükemmel bakımlı kaşlarından birini kaldırarak Hector'a baktı. O muhteşem lanet gözler diye düşündü. Nasıl da nefret ediyorum onlardan. Yeniden duvardaki haritaya döndü. Bunu nereden mi biliyorum? Soruyu yeniden sordu. Evet, nereden biliyorsun? Diye merakla sordu Hazel. Yat Cape Town'u terk ettikten sonra olanlardan biliyorum. Baskına uğradılar. Fakat Amherst Dolphin hızlı bir yat ve okyanusta çok büyük bir yer. Birileri onun rotası üzerinde bekliyordu. Tabii bu bir tahmin. Gemiye Cape Town'dayken yeni bir mürettebat alınıp alınmadığını kontrol edebilir miyiz? Hazel başıyla onayladı. Hem de kolaylıkla dedi. Dolphin İsviçre, Basel şehrinde özel bir şirkete ait. Tüm idari işler oradan yürütülür. İşe alıp çıkarmalar da mı? Onlar da dahil, evet. Hector duvardaki saate baktı. Dünyanın belli başlı başkentlerindeki yerel saati gösteriyordu. Zürih'te saat 14. Oradaki adamınızı arayabilir misiniz? Başıyla onaylayarak numarayı ezbere tuşlamaya başladı. Beni Herr Ludwig Gruber'e bağlayın lütfen. Ben Hazel Bannock. Hector, Ludwig'in hatta ne kadar çabuk bağlandığını fark edip içinden güldü. Bay Gruber, lütfen bana Dolphin'e Cape Town'da herhangi bir personel alındı mı söyler misiniz? Evet, bekliyorum. Hazel fazla beklemek zorunda kalmadan adam yeniden hattaydı. Evet, tarayıp benim her zamanki e-posta adresime gönderebilirsiniz. Teşekkürler Bay Gruber. Lütfen babanıza inciden saygılarımı iletin. Telefonu kapattıktan sonra Hector'a döndü. Dolphin, Cape Town'da bir kamarotu geçici olarak işe almış. Elbette mükemmel referansları vardır. Yoksa asla Dolphin'e giremezdi, değil mi? Hector doğru söylüyordu. Hazel gönülsüzce başıyla onayladı ve ardından cesaretini topladı. Görünen o ki kızımın arkadaşıymış. O kefil olmuş ona. Fakat siz buraya gelmek üzere Cape Town'dan ayrılmadan önce bu durumdan bahsetmedi, değil mi? Hazel başını salladı ve gözlerini kaçırdı. Hector onun kızının iffetli bir bakire olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini görmekten hiç keyif almıyordu. Her şeyi bilen korkunç tiplerden biri bu adam diye düşündü kızgınlıkla ve Kayla ile ilgili imalarda bulunuyor. Şu anda onunla göz göze gelmek istemiyordu. Ondan bahsettikleri tek seferde Henry'nin onun hakkında ne dediğini hatırlamıştı. Genç Hector acayip bir adamdır. Tamamen içgüdüleriyle hareket eder. Düşünmeden silahına sarılır ama hemen her defasında hedefi tam 12'den vurur. Arkadaşının adı neymiş? Hector yumuşak bir şekilde sorguluyordu. Hazel'ın içinde fırtınalar koptuğunu biliyordu. Not aldı, kağıda baktı. Rogier Marcel Moreau. Hoş bir Fransız genci gibi geliyor kulağa. Pasaportunun kopyası var mı elimizde? Basil bana göndermek üzere tarayacak. 15 dakika sonra taranmış görüntü Hazel'ın dizüstü bilgisayarındaydı. Hector hemen yüksek sesle okumaya başladı. Doğum tarihi 3 Ekim 1973. Doğum yeri Hint Okyanusu'nda Reunion Adası. Eve oldukça yakın ha? Telefonu kaldırdı. Kimi arıyorsun diye sordu Hazel. Sadece Paris'teki bir arkadaşımı. Fransız Interpol'ünde baş müfettiştir. Çok hızlı bir şekilde Fransızca konuşmaya başladı. Hazel pek takip edemedi. Belli ki emir komuta zincirinin üst halkalarına doğru aktarılıyordu. Sonunda birçok Alon, Mon Brave, Courage ve Formidable kelimelerini kullandığına bakılırsa hedefine bağlanabilmişti. Telefonu kapattıktan sonra Hazel'a baktı. Çok yakın arkadaşım Pierre Jacques, bir saat içinde Rogier'in doğum belgesini göndereceğine söz verdi. Bazen bilgisayarları ve dost canlısı Fransız aynasızlarını seviyorum. Ya siz? İlk kez kendisine gülümsemişti. Güldüğünde yüzünün şeklinin bu kadar değişerek yumuşaması garipti. Küçük fantezimize devam edelim mi? Diye sordu. Şimdi Dolphin'de adamları var ve onun da elinde bir tür elektronik verici, muhtemelen alıcı verici var. O alet sayesinde yatın koordinatlarını bileceklerdir. Baskın botları verilen koordinatlara doğru hareket ederler. Fakat birden panik başlar. Hedefleri olan Bayan Bennet Cape Town'da gemiden ayrılır. Bu kesinlikle beklenmeyen bir şeydir. Derken aniden panik sona erer. Bayan Kay ile Bennet gemide kalır. O ve Rogier iyi arkadaştırlar. Kayla ona güvenmektedir. Bu en az annesinin gemide olması kadar iyi bir durumdur. Artık plan işlemeye devam edebilir. Hazel kollarını kavuşturup şiddetle ürperdi. Bu korkunç bir şey. Düzelecek, umutluyum diye umut aşıladı. Artık her şey planlandığı gibidir. Dolphin tuzağa doğru ilerlemektedir. Rogier yanaşma işlemine ve korsanların gemiye geçmesine yardım eder. Uyanık adam bu bizim Rogier. Mürettebat yakalanır. Ufacık bir sorun vardır. Kayla Bennet akıllı ve cesur bir kızdır. Kaçırıldığı o korkunç anlarda bile annesine yazılı bir mesaj göndermeyi başarır. Hector durakladı ve bilgisayar ekranına göz attı. Özür dilerim, galiba bir e-postam var. Klavyesini kullanarak mesajın ekini açtıktan sonra okkalı bir küfür savurdu ve hemen özür diledi. Devam et, alışmaya başlıyorum dedi Hazel. Ne gelmiş? Bizim genç kamarotumuz Reunion'da Adem Abdül Tipu Tip olarak doğmuş. 2008 yılında Adem tek taraflı bir akitle Fransa'daki Auvergne idari bölgesinde adını Rogier Marcel Moreau olarak değiştirmiş. Hector bir süre sessizce belgeyi inceledi. Hazel aniden yerinden fırladı. Bu isim sana bir şey ifade ediyor mu? Kafasını salladı. Hiçbir şey dedi. Ne var ki iyi haber, kızım büyük ihtimalle hala hayatta. Nerede peki? Hazel yalvarırcasına sordu. %50 ihtimalle Kayla Arap baskın botunda tutsaktır. Paha biçilemez bir nesne. Ona asla zarar vermezler. Peki ya Dolphin? Şaşkınlık içinde kafasını sallıyordu. Ha, onu batırmışlardır. çok belirgin bir hedefti. ABD Hava Kuvvetleri kaybolduğu bildirildikten sonraki birkaç saat içinde onun yerini tespit edebilirdi. Benim tahminim dibini havaya uçurmuşlardır. Muhtemelen Madagaskar açıklarındaki Maskaran çukurunda binlerce metre derinde yatıyordur. Eminim korsanlık koşulu ile sigortalatmışsınızdır onu. Para önemli değil, dedi Hazel. Tecrübelerime dayanarak her zaman önemlidir. Sigorta değeri ne kadardı? 152 milyon avro. Tanrım Cross, sen hiç diğer insanların duygularını önemsemez misin? Çok az, diye itiraf etti. Şu anda önemsediğim tek şey kızınızı bulup onu kurtarmak. Fakat bu arada güneş batıyor. Kalkıp gerindi. Size bir içki hazırlayayım. İkimiz de gerginiz. Ama kavga etmemiz gerekmiyor. Dışarıda bizim için kavga edecek birçok hoş insan var. Bol buzlu vodka ve taze misket limonu suyuyla, değil mi? Evet, ve haklısın bu arada. Herschel Kız Lisesi'ne gittim. Bunun barış teklifi olduğunu anlamıştı. Uzun bardaktaki kırılmış buzların üzerine berrak içkiden döktü. Sonra sıkılmış limon suyunu ekledi. Hazel gülümseyerek teşekkür etti. Hector da İskoç viskisini alınca kadeh tokuşturdular. Birer yudum alıp memnuniyetlerini mırıldandıktan sonra Hazel yerine oturdu ve dikkatlice Hector'ın yüzüne baktı. Kocam bir keresinde senin içgüdüleriyle hareket eden biri olduğunu söylemişti. Sence bu kez içgüdülerin doğru mu, Cross? Öyle görünüyor. Ön seziden fazlası bu. Her şeyin yerli yerine oturduğu mantıklı bir senaryo. O halde kızım nerede? Eğer bu bir rehine alma olayıysa neden hala bir fidye istemediler? Dolfin ortadan kaybolalı neredeyse 10 gün oldu. İzlerini kaybettirmek için kendilerine zaman kazandırıyorlar. Tekneleri muhtemelen yavaş ve sıradan bir Arap yelkenlisi. Ortaya çıkmak için Uygar Batı'nın savaş gemilerinin tehdidinden uzakta, kendi mıntıkalarındaki sularda olmayı tercih ediyorlar. Ayrıca sizin kendinizi bırakmanızı, gerilim ve belirsizlikten dolayı iyice yıpranmanızı istiyorlar. Daha ne kadar sürecek peki? Diyelim ki saatte 25 kilometre yapıyorlar ve Yemen ya da Somali'nin Puntland bölgesine gidiyorlar. Bu durumda varış noktalarına şu sıralarda ulaşmış olmaları gerekir. Onlardan haber almamız en fazla 2-3 gün sürer. Puntland'dan daha önce de bahsetmiştin. Ben bugüne kadar hiç duymamıştım. Kuzeydoğu Somali'de ve Afrika'nın büyük boynuzunu kaplıyor. Yaşamak için uygun olmayan, yarı çöl, engebeli, kurak ve New Mexico'dan 3 kat daha büyük bir alan. Büyük Yarık Vadisi'nin batısındaki yüksek dağlar tarafından adeta Afrika kıtasıyla bağları koparılmış. Bu dağlar aynı zamanda batıdan esip yamaçlara yağmur bırakan rüzgarları da engelleyerek bölgenin kurak kalmasına sebep oluyorlar. Puntland'in bitki örtüsü Senegal akasyası, dikenli bodur çalılar ve aralıklarla yayılmış seyrek otluklardan oluşur. Öte yandan ülke Aden Körfezi kıyısında Kızıldeniz'e girişi kontrol eden çok stratejik bir konumda. Puntland, bir iç savaş sonrası Somali'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş. Kendilerine Antik Mısır'daki tarihi bir bilgiden yola çıkarak Punt ülkesi anlamına gelen Puntland adını vermişler. Kraliçe Hatshepsut'un M.Ö. 1550 yılında meşhur keşif ordusunu gönderdiği ülke olduğu sanılıyor. Şu anda aralarında zayıf bağlar olan bağımsız savaş baronlarının çetelerince yönetilmektedir. Ve bu kimseye hesap vermeyen bu baronlar kendi hukuk ve adalet sistemlerini icat etmişlerdir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gulf Stream. Gulfstream. Puntland. Puntland. Herr Ludwig Gruber. Herr L-U-D-W-I-D-G-R-U-B-B-E-R. Alo. A-L-L-O-N-S. Mon brav. M-O-N-B-R-A-V-E. Kuraj. C-O-U-R-A-G-E. Formidable. Formidable. Pierre-Jacques. Pierre. Jacques. Mascaren. Mascarene. Herschel. Hersel. Chel.